6. ayrım, mahşer nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 60. 2 Ekim, Harry Latham'ın odasına girdiler. Latham dışa bakan büyük bir pencerenin yanında duruyordu. Kafası şakaklarına kadar bandajlıydı. Dönerek gülümsedi, kısa kollu gömlek ve gri renkli flanel pantolon giymişti. ''Selam Gerhard, nasılsın? Ne güzel bir gün değil mi?'' ''Yürüyüşe çıktın mı Alex?'' ''Daha değil. Bir iş adamına zarar verebilirsiniz ama o adamın hayatından işi çıkaramazsınız. Sayılarla oynuyordum. Çin'de bir servet kazandırabilecek bir yığın iş var. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum.''
''Sana Berlin'den Doktor Schmidt'i tanıştırabilir miyim?''
''Tanıştığımıza memnun oldum doktor.'' Latham onlara doğru yürüdü, elini uzattı. ''Ayrıca burada, bu muhteşem yerde bir başka doktor gördüğüme de çok memnun oldum. Hani belli olmaz, belki Gerhard beni bırakıp da tüyerse diye.''
''Görüyorum ki şimdiye kadar sizi bırakmamış.'' dedi Trautmann el sıkışırken. ''Sizin olağanüstü iyi bir hasta olduğunuzu duydum.''
''Başka bir şansım olduğunu zannetmiyorum.''
''Maskeyi mazur görün Herr Lassiter, hafif bir nezlem var ve buranın cerrahi titiz mi titiz bir adam, yani bir Stigler. Siz Amerikalıların dediği gibi.''
''Arzu ederseniz Almanca konuşabilirim.''
''Ya böyle iyi, konuşma pratiği yaparım böylece. Kaza atlatmışsınız, geçmiş olsun.''
''Geçmesin de Doktor Kröger'in de biraz payı yok değil hani.''
''Mesleğim gereği bir şeyi merak ediyorum. Cevaplaması size çok zor gelmeyecekse eğer, vadimizin düzlüğüne ulaştığınız zamanla ilgili ne hatırladığınızı sorabilir miyim?''
''Oh!'' Latham, yani Lassiter, kısa bir süre duraksadı. Gözleri bir anlığına cam gibi matlaştı, iki yana kaydı. ''Kazayı kastediyorsunuz herhalde.'' ''Of tanrım, felaketti. Çoğu anı bulanık ama hatırladığım ilk şey çığlıklar, çığlıklar.'' Sonra o taşıtın yan tarafı altında kısılıp kaldığımı fark ettim. Ağır bir metal parçası kafamı eziyordu. O güne kadar hiç böylesine bir acı hissetmemiştim. Başıma bir sürü insan toplanmıştı. Üzerime yığılmış olan şeyleri kaldırmaya çalışıyorlardı. Sonunda beni taşıtın altından kurtarıp çimenlerin üzerine yatırdılar. Sonra bir çığlık attım. Çünkü alevlerin yükseldiğini görmüş, sıcaklığını hissetmiştim. Bu yüzden yüzümün tamamen yandığını zannetmiştim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. Bilindiği gibi uzun süredir kendime gelemedim.
Ürkütücü bir olay. Artık eski sağlığınıza kavuşmak üzeresiniz Bay Lassiter. Önemli olan da bu zaten.
Eğer yeni Almanya'da Gerhard Atuna üzerinde bir malikane ayarlayabilirseniz parasını ben öderim. Ona olan borcumu ödemiş olurum böylece.
Latham'ın gözleri şimdi pırıl pırıldı ve tümüyle toparlanmıştı. Bugüne kadar bizim için çok şey yaptın Alex, dedi Kröger, Trautmann'a başını sallayarak. Doktor Schmidt buraya sadece bizim cömert veli nimetimize bir merhaba demek için gelmişti. Tabii bana öğrettiği şeyleri doğru yapıp yapmadığımı kontrol etmek için de. Canın ne zaman isterse yürüyüşe çıkabilirsin. Tabii Asya'dan kaldırmayı düşündüğüm milyonları hesaplamayı bitirdikten sonra.
Çok zor olmaz inan bana. Çünkü uzak doğu insanı parayı sevmez, onu heba etmekten hoşlanır. Taburcu olmaya hazır olduğuma karar verdiğin zaman Gerhard, kardeşlik bu işten daha da çok para kazanacak.
Alman ırkı sana sonsuza kadar duacıdır Alex.
Duaları unutun da 4. Reich'ı kurun yeter.
Kuracağız.
İyi günler Herr Lassiter.
Trautmann ve Kröger odadan çıkıp asıl antreye doğru koridorda yürüdüler. Haklıymışsın, dedi Berlin'de otururken. Hakikaten mükemmel.
Öyleyse onaylıyorsun.
Nasıl onaylamam? Konuşmasındaki duraklamalar, bulutlanan gözlerine kadar her şey mükemmel. Bu iş bu kadar olur.
Unutma Hans, bir süre sonra bozuluyor. Bu bakımdan dürüst olmalıyım. Beyin faaliyetleri anormal olsa bile dışarıdan hiçbir şey anlaşılmıyor. Yalnız 5 ila 8 günden fazlasını garanti edemem. Fazlası olmaz.
Ama sen Londra, Paris ve Washington'ın bunu yeterli olduğunda ısrar ettiklerini söyledin değil mi?
Evet.
Şimdi bana şu vadinin ortadan kaldırılması meselesini anlat. Bu çok şaşırtıcı. Neden?
Artık bize ihtiyaç olmayacak, dağılacağız. Geçen yıllar içinde 20.000'den fazla müridimize doktrinimizin esaslarını öğrettik, onları eğittik.
Trabman araya girdi. Müritler. Bu kelime hoşuna gidiyor değil mi?
Tam oturuyor. Bunlar yalnızca inananlar değil, aynı zamanda hem küçük hem de potansiyel olarak büyük liderlerdi. Bunlar her yana gönderildiler. Çoğunluğu Almanya'nın her köşesine. Ama yabancı dillere yeteneği olanlar ve uygun becerilere sahip olanlar diğer ülkelere gönderildiler. Hepsi de maddi açıdan takviye edilmiş ve dikkatlice seçilmiş, meslek ve uğraşlarda yerlerini almaya hazır bekleyecek.
Bu denli ilerleme kaydettik mi? Bunu bilmiyordum.
Telaştan buradaki insanların sayısının öncekine oranla daha az olduğunu fark etmedin herhalde. Tahliye haftalar öncesinden başladı. İki dağ taşıtımız gece gündüz durmadan personel ve teçhizatı taşıyorlar. Aynı bir tepeciyi terk edip başka bir tepeciye giden bir karınca kolonisine benziyor. Bu başka tepecik bizim hedefimiz, bizim amacımız yeni Almanya.
Ya şu Amerikalı Harry Latham, edindiği bilgileri öğrenmek için onunla bağlantı kurmamız dışında onun fonksiyonu ne olacak? Bu işin adam satın alınarak da pekala yapılabileceğini biliyorsun. Onu, kuramını gelecekte kanıtlamak için mi kullanacaksın?
Ondan öğrenilenlerin değeri olacak tabii ve yakın mesafeden minyatür bir elektronik bilgisayarın kullanımını gerektirecek. Küçük bir şey içinde kolayca saklanabilir ama Harry Latham'ın çok daha fazla bir önemi var. Hatırlarsan onun düşmanlarımızı farklı yönlere süreceğinden söz etmiştim. Oysa ki bu sadece meselenin başıydı.
Ağzından bal damlıyor Gerhard. Nedir söyle?
Latham sayılarla uğraştığını söylemişti. Çin'in ekonomik büyümesinin kendisine milyonlar kazandıracak olması vesaire değil mi?
Muhtemelen haklıydı.
Yanlış Hans. O sayıların mali işlerle hiç ilgisi yok. Bunlar onun kaçtıktan sonra hiçbir şeyi unutmaması için geliştirdiği kodlar.
Kaçmak mı?
Elbette. Onun yapacak bir işi var ve o tam bir profesyonel. Biz de buna engel olmayacağız tabii ki.
Tanrı aşkına daha açık konuş.
Burada kaldığı sürece seanslarımız, öğlen yemeklerimiz ve akşam yemeklerimiz sırasında ona yüzlerce isim verdik. Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan. Trautmann sabırsızca sözünü kesti. Hangi isimler?
Almanya ve dışında bizi sessizce destekleyen, amacımıza büyük katkıda bulunan erkek ve kadınların isimleri. Kısacası kardeşlik için çalışan eski ve iktidar sahibi insanların isimleri. Sen deli misin?
Bu sessiz, deşifre olmamış elit tabakanın arasında diye devam etti Kröger, Trautmann'ın telaşlı çıkışını bastırarak,
Amerikan Kongresi'nden insanlar, senatörler, sanayi ve medya patronları da var. Ayrıca İngiltere'deki resmi kuruluşların üyeleri de var bu insanlar arasında. Hani bir zamanlar İngiltere'de Hitler'e destekçi toplayan Cliveden grubu vardı. İşte o grup gibi bir grubumuz var. Bu üyeler arasında gizlice İngiliz istihbaratının politikalarını belirleyenler de var.
Sen aklını kaçırmışsın.
Lütfen Hans, bırak bitireyim. Paris'te dışişlerinde, mecliste, hatta gizli ikinci şubede etkili sempatizanlarımız var. Ve nihayet Almanya'da Bonn'un en prestijli bir sürü yetkilisi. Onların ana vatanın her şeyi isteyip hiçbir katkıda bulunmayan o yaygaracı azınlık tarafından, ulusumuzu kokuşturan o aşağı ırk tarafından kirletilmeden önceki halini hasretle andıklarını söyledik ona. Latham'da bütün bu bilgiler var, bütün isimler. Eğitilmiş bir sızma operasyonu ajanı olarak büyük bir kısmını rapor edecektir.
Sen tam bir delisin Kröger, buna izin vermeyeceğim.
Ama vermelisin Doktor Trautmann. Planımızı daha inanılır kılmak için bizimle işbirliği halinde oldukları bilinen birkaç destekçimiz dışında Harry Latham'a isimlerini verdiğimiz şahısların hiçbirinin bizimle en ufak bir ilgisi yok. Aklına yazdığı ve kodlarla kaydettiği isimler aksine yerlerinden edilmelerini, hatta yok edilmelerini istediğimiz şahısların isimleri. Bunlar bize büyük bir düşmanlık besleyen şahıslar. Öyle ki içlerinden bazıları bu düşmanlıklarını her yerde açık açık beyan ediyorlar. İsimleri bir kez dünyanın bütün haber alma teşkilatlarına gizlice gönderilince cadı avı başlayacak. İsimlerini verdiğimiz saygın kişiler teşkilatları içinde baş gösteren çalkalanma ve ithamlarla yerlerinden edilirken onlardan boşalan yerler bizim adamlarımız tarafından doldurulacak. Yani şu hep sözünü ettiğim müritlerimiz tarafından Hans, bu işi özellikle düşmanlarımız içinde en güçlü olan ülkede Amerika'da kotaracağız. Orayı seçmemizin nedeni sadece güçlü olması değil, aynı zamanda böylesi söylentilere karşı çok duyarlı bir yer olması. Bu özelliğini görmek için 40'lı ve 50'li yıllarda halkın komünizm söylentilerinden dolduruşa gelip ayağa kalktığını hatırlamak yeterli. O günlerde Sovyet dostu olmakla itham edileceğim diye binlerce insanın korkudan ödü patlamıştı. Amerika'nın bütün endüstrisi bu paranoya yüzünden felç olmuş, ülke içten çökertilmişti. Komünistler bu işi iyi becermişlerdi doğrusu. Bilindiği gibi Moskova o dönemlerde fanatik milliyetçilere para ve yanlış bilgi sağlayarak bu paranoyayı beslemişti. İşte şimdi biz aynı şeyi bir adamla yapacağız. Kod adı Sting olan Harry Latham'la.
Tanrım, Trautman koltuğunun içine gömüldü. Sesi fısıltı gibi çıkıyordu. Bu gerçekten de çok parlak bir buluş. Çünkü o çekirdeğe nüfuz eden, vadiye giren tek insan. Ona inanmak zorunda kalacaklar. Her yerde.
Bu gece kaçacak. Dördüncü bölüm.
Almanya'nın Fransa Büyükelçisi Heinrich Kreitz, ince suratlı, saçları kırlaşmış, kederli, kestane rengi gözlerinin etrafı kırışıklıklarla çevrelenmiş, 70 yaşlarında, kısa boylu, zayıf bir adamdı. Viyana Üniversitesi'nde Avrupa'nın siyasal gelişimi alanında yıllarca profesörlük yaptıktan sonra büyük ihtimalle 19 ve 20. yüzyıllardaki uluslararası ilişkilerin tarihçesini irdeleyen çok sayıda makalesinden dolayı akademiden alınıp diplomatik işlere sokulmuştu. Bu uzun makaleleri daha sonra toplanarak bir kitap haline getirilmişti. Adı da doğal olarak ulusların aralarında geliştirdikleri söylem olmuştu. Kitabı 17 dile çevrilmiş, diplomatlar için bir başucu kitabı, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerde de uluslararası ilişkiler derslerinde okutulan bir ders kitabı haline gelmişti. Saat sabah 9:25'ti ve Kreitz, Amerikan Büyükelçisi'nin masasının önünde oturmuş, Büyükelçi Cortland'ın solunda ayakta duran Drew Latham'a gözlerini dikmiş sessizce bakıyordu. Duvarın önündeki bir kanepenin üstünde de ikinci şubeden Moro oturuyordu. ''Utancım ülkemin suçlu oluşudur.'' dedi Kreitz son olarak, gözlerindeki kederi taşıyan bir sesle. ''Böyle canavarların, böyle suçluların bir zamanlar ulusumuzu yönetmelerine izin vermiş olmanın suçu. Eğer mümkünse onların kökünü kazıyıp nerede odaklandılarsa hepsini imha etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.'' Lütfen anlayınız beyefendiler, benim hükümetim onları koymak için 1000 tane yeni hapishane açmak da gerekirse onlarla uğraşmaya, onları ortadan kaldırmaya adamıştır kendine. Onların yeniden ortaya çıkmalarını göze alamayız, bunu biliyorsunuz.
Bunu biliyoruz Monsieur Ambassador dedi Claude Moro kanepesinden, ama onların peşinden gitmek için tuhaf bir yol izliyorsunuz gibi görünüyor.
Bir sürü şehirde olay çıkaran bu fanatiklerin farkında sizin polisler. Neden hapse atılmıyorlar?
Şiddet eylemlerine karıştıkları kanıtlandığında atılıyorlar. Mahkemelerimiz böyle iddianamelerle dolu. Ama iş sadece onlara karşı olmaya gelince bizde de demokrasi var. Grevlere, insanların bir araya gelip sık sık Washington'a yürümelerine, orada taraftarlarına platformlardan ve şu halka açık olan kürsülere ne diyorsunuz? Tamam, serbest kürsülerden uzun şiddetli konuşmalar yapmalarına izin veren konuşma özgürlüğünde bizde de var. Ülkelerinizin statüleri hükümet aleyhtarı görüşlerin sergilenmesine izin veriyor. O zaman biz Bond'dan farklı düşünen herkesi, hatta neo-nazilere karşı meydanlarda toplananları da mı susturacağız?
Hayır lanet olsun diye kükredi Latham. Ama susturduğunuz da oluyor. Toplama kamplarını biz yapmadık veya gaz odalarını veya bir halka karşı topyekün soykırımları da. Siz piçler yaptınız bunu, biz değil.
Bütün bunlara göz yumduğumuzu, bütün bu ayıbı işlediğimizi üzülerek kabul ediyorum. Ama siz de bir halkın eleştirilmesine izin verdiniz. Güney eyaletlerinizde siyah ırka mensup binlerce insan ağaçlara asılırken sadece seyretmekle yetindiniz. Fransızlar da benzerlerini Ekvator Afrikası ve Uzak Doğu kolonilerinde yaptılar. Hiçbirimizin devleti sütten çıkmış ak kaşık değildir. Eğrisiyle doğrusuyla hepimiz aynıyız. Tarih bunun örnekleriyle dolu.
Heinrich, bu söylediklerin sadece saçma değil, aynı zamanda bu durumla ilgisiz de, bunu sen de biliyorsun dedi Büyükelçi Cortland şaşırtan bir otoriteyle. Ben biliyorum bunları çünkü senin kitabını okudum. Bu duruma tarihsel gerçeklik perspektifi diyorsun. Yani belli bir dönemde yapılan şeyler eğrisiyle doğrusuyla o dönemi bağlar diyorum. Üçüncü Reich'ı bu yollarla haklı çıkartamazsın.
Ben böyle bir şey yapmadım Daniel diye karşılık verdik Wright. Yıkılmış bir ulusa kabul edilebilir gibi gelen sahte doğrular ürettiği için sert bir şekilde Reich'ı eleştirdim hep. Cermen mitolojisi, zayıf hayal aleminde yaşayan, aç kalmış bir halkın damarlarına zerk edilen akıl dışı bir uyuşturucu gibiydi. Bunu yazmadın mı?
Evet yazdın diye kabul etti Amerikan Büyükelçisi başını sallayarak. Yalnızca sana bir kere daha hatırlatmak istedim diyelim.
Lafı nereye getirmek istediğini anladım. Bununla beraber nasıl sen Washington'ın çıkarlarını korumak zorundaysan benim de buna karşı bazı yükümlülüklerim var. Hepimizin burada olmasının nedeni ne? Hepimiz aynı şeyi istiyoruz.
Monsieur l'Ambassador dedi Moro kanepeden kalkarak, büyükelçiliğinizdeki yüksek düzey ateşler hakkında soruşturma başlatmam için izin vermenizi istiyorum.
Diğer ülkelerin temsilcilerine ev sahipliği yapan bir devletin olaya diplomatik düzeyde karışmasından başka ne yarar olacak bu söylediğiniz şeyin? Onların hepsini tanıyorum. Hepsi de seçken, çalışkan insanlardır. İyi eğitim görmüşlerdir, güvenilirdirler.
Bunu bilemezsiniz Monsieur. Deliller kuşku götürmeyecek nitelikte. Burada Paris'te neo-nazi hareketine kendini adamış bir örgüt var. Bütün işaretler bunun merkezi Almanya'nın dışında olan bir örgüt olduğunu, hatta ülkenizin içindeki örgüt kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü faaliyetlerini Alman yasaları ve Alman kamuoyunun bilgisi dışında sürdürüyor. Dahası artık her bakımdan doğrulanan ayrıntıları bilinmeyen bir tek durum var ki, o da Fransa üzerinden milyarlar değerinde yardımın bu harekete aktığı. Kuşkusuz bu yardım 50 yıllık geçmişi olan bu örgütün çabalarıyla gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi Monsieur l'Ambassador, sinirli diplomatik geleneklerin ötesinde bir durum söz konusu.
Size bu izni verebilmem için hükümetimin onayına ihtiyacım var tabii.
Elbette diye katıldı Moro.
Mali konulardaki bilgiler elçilik personelinden biri tarafından gizli kanallarımız aracılığıyla Paris'te bu psikopatlara yardım edenlere verilmiş olabilir dedi Christ dalgın ve kederli bir tavırla. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Gerçekten de çok rahatsız edici. Pekala öyleyse günün ileri saatlerinde size bir cevap vereceğim.
Heinrich Kreitz, Drülletam'a döndü.
Devletim zararınızı karşılayacaktır, kuşkunuz olmasın Erlat'ım.
Sadece ihtiyacımız olan işbirliğini sağlayın bize. Yoksa hükümetiniz asla karşılığını ödeyemeyeceğiniz zararlardan sorumlu olacak dedi Drü. Eskiden olduğu gibi.
O burada değil diye bağırdı Giselle Villiers hattın diğer ucundan.
İkinci şubeden Monsieur Moro 4 saat önce buradaydı. Dün gece sizin ve Henri Bresnard'ın başına gelen korkunç olaylardan söz etti. Kocam işe karışmaması için verilen talimatları kabul etmiş göründü. Bugünlerde aklı bir karış havada. Bilmez misiniz şu aktörleri? Bir şey söylerken tümüyle inandırıcı olurlar ve kendileri tamamen başka bir şey düşünüyor bile olsalar gözleriniz ve kulaklarınız onlara inanır.
Nerede olduğunu biliyor musunuz diye sordu Drew.
Nerede olmadığını biliyorum Monsieur. Moro gittikten sonra vazgeçmiş görünüyordu ve rol değişikliğinden ötürü prova için tiyatroya gideceğini söyledi. Dedi ki daha önceden de hep söylerdi, orada olması küçük oyunculara şevk veriyormuş. Ondan kuşkulanmak hiç aklıma gelmedi. Sonra Andy aradı, Dışişleri Bakanlığından ve Jean-Pierre ile konuşmak için ısrar etti. Ben de ona tiyatroyu aramasını söyledim.
Orada yoktu diye sözünü kesti Latam.
Orada yoktu çünkü prova bugün değil, yarındı.
Sizce dün gece sözünü ettiği planlarını uygulamaya gitmiş olabilir mi?
Bundan hiç kuşkum yok ve hayatından endişe ediyorum.
Endişe etmeyin, ikinci şube onu korumaya aldı. Peşinden bir an olsun ayrılmayacaklar.
Tekrar ediyorum, yeni dostumuz Drew Latham. Umarım dostsunuzdur gerçekten.
Tamamen, buna inanın.
Usta aktörleri bilmezsiniz. Bir binaya kendileri gibi girip başkası gibi çıkarlar. Ceketlerinin altına tıkıştırılmış bir gömlekle, bol bir pantolonla, tuhaf bir yürüyüşle bir de bakmışsınız bambaşka kişi olup çıkmışlar. Bizim evin odaları da oda değil, butik gibi.
Böyle bir şey yapar mı sizce?
Bu kadar endişelenmemin nedeni de bu zaten. Dün gece konuştuğumuzda çok kararlıydı ve Jean-Pierre kararlarından asla dönmez.
Beni arabayla elçiliğe götürürken Bresard'a aynı şeyi ben de söylemiştim.
Biliyorum. Bu yüzden Henri onunla konuşmakta ısrar etti. Hiçbir şeye karışmasın diye onu ikna edecekti.
Ben de Moro'yu arayayım bakayım.
Tabii, beni tekrar ararsınız.
Tabii.
Drew elçilikteki bürosunda telefonu kapattı. Rehberinden ikinci şubeyi buldu ve şefini aradı.
Ben Latham dedi. Telefonunuzu bekliyordum Mösyö, ne diyebilirim? Aktörü kaybettik. Bize göre fazla zekiymiş. Le Hayes'e girmiş. Panayır gibi karmakarışık bir yer. Bütün o tezgahlar, etler, çiçekler, tavuklar, sebzeler. Tam bir keşmekeş. Bir kasap dükkanına girmiş ve adamlarımızın hiçbiri onu dükkanın herhangi bir kapısından çıkarken görmemişler.
Kılık değiştirmişti de ondan. Şimdi ne yapacaksınız?
Tekin olmayan sokaklarımızı arayan birimlerim var. Onu bulmalıyız.
Bulamazsınız.
Niyeymiş?
Çünkü o Fransa'nın en iyi aktörü. Ama yine de bu gece tiyatroda ortaya çıkması gerek.
Tanrı aşkına lütfen orada olun ve mecbur kalırsanız yarın kendisini ev hapsinde tutun. Hala hayattaysa tabii. Aman bana sakın.
Ben o sokaklardaydım Moro. Sizin oralara gittiğinizi zannetmiyorum. Siz oraları için fazla şık kaçarsınız. Sizin karmaşık stratejilerinizin Paris'in lağımlarıyla bir ilgisi yok. Ama o şimdi oralarda.
Hakaretiniz çok yersiz. Biz bu şehri yeryüzündeki herhangi birisinden daha iyi biliriz.
Güzel. O zaman gidip bir bakın.
Drew telefonu kapattı. Başka kimi arayabilirim, başka ne yapabilirim diye düşünüp duruyordu.
Bürosunun kapısında bir tıklama ile düşünceleri daldı. Girin dedi aksi aksi. 30 yaşlarında büyük, yuvarlak gözlük takan siyah saçlı çekici bir kadın kalın bir dosyayla içeri girdi.
İstediğiniz malzemeleri bulduk sanırım Monsieur.
Affedersiniz ama siz kimsiniz?
Adım Karine de Vries efendim. Devlet arşivinde çalışıyorum.
Yani küçüğünden büyüğüne bütün belgelerin tasnif edildiği bir yerde çalışıyorsunuz.
Sadece bu kadar değil mi Monsieur Latham? Hava alanları ve demir yolları tarifelerinden yol haritalarına kadar her şey bulunur bizde.
Fransızsınız.
Aslan Felemenk'im diye düzeltti kadın. Aksanı yumuşak fakat kuşkuya yer bırakmayacak gibiydi. Ancak Paris'te uzun yıllar geçirdim. Sorbonne'da akademik çalışmalarda bulunduğum sürede buna dahil.
Mükemmel İngilizce konuşuyorsunuz.
Ayrıca Fransızca, Hollandaca, bunlar kadar Flemenkçe ve Valon lehçeleri de tabii, bir de Almanca diye sakince sözünü kesti de Vries. Bütün bu dillerde yazılmış materyalleri rahatlıkla okuyabilirim.
Epeyce bir yetenek bu.
O kadar da değil aslında, çünkü ağır konuları anlatan veya içinde soyutlamalar ve deyimler olan metinlerde güçlük çekiyorum.
Siz de bu yüzden devlet arşivine girdiniz.
Bu yetenekte biri aranıyordu doğal olarak.
Doğal olarak. Bana neler buldunuz?
Bizden Fransız Maliye Bakanlığı'nın yasalarını araştırmamızı, yabancı yatırımlar bakımından var olabilecek boşlukları incelememizi ve bilgileri size getirmemizi istemişsiniz.
Bir bakalım.
Kadın masanın etrafından dolaştı, dosyayı Drew'ün önüne yerleştirerek açtı, içinde bir tomar bilgisayar çıktısı vardı.
''Bunlar ne kadar çok veri böyle bayan de Vries'' dedi Latham. ''İncelemek bir hafta mı alır? Benim o kadar zamanım yok. Mali işler pek aşina olduğum bir alan değil.''
''Yo hayır Monsieur, buradakilerin çoğu yasa boşluklarını anlatan konumuzla ilgili bölümler ve bu yasa boşluklarından yararlanarak suç işlemiş hükümlülerin tutanaklarıdır. İsimleri ve işledikleri suçların kısa özetleri sadece 6 sayfa tutuyor.''
Yüce Tanrım, bu benim istediğimden de iyi. Bütün bu işi 5 saatte mi yaptınız?
Araç gereç süper efendim. Bakanlık da büyük bir koordinasyon içinde çalıştı. Hatta bizimle modem bağlantısı kurdu.
Bu girişimimize hiç karşı çıkmadılar mı?
Kiminle temas kuracağımı biliyordum.
Kendisi sizin neyin peşinde olduğunuzu ve nedenini anladı.
Ya siz?
Ben kör cahil biri değilim Monsieur. Devasa fonlar İsviçre'den Almanya'ya, kimliği belirsiz yasa dışı işler yapan şahıslara veya İsviçre bankalarında sırdaş hesap numaralarına havale ediliyor.
Peki bu hesap numaralarının kimliği bilinebiliyor mu?
Bilinemiyor çünkü havale işlemi biter bitmez tüm bilgiler bu bilgilerin titizlikle korunduğu Zürih'teki, Bern'deki veya Cenevre'deki bankalara anında iade ediliyor. Bu tür havalelerin yapılıp yapılmadığı ne kanıtlanabiliyor ne de inkar edilebiliyor.
Bu prosedürlerle ilgili çok şey biliyorsunuz öyle değil mi?
İzin verirseniz açıklayayım Monsieur Latam. NATO'da Amerikalılarla çalıştım. Amerikan makamları bana en gizli belgelere ulaşmam için yetki verdi. Çünkü sık sık Amerikalıların ağızlarından kaçırdıkları şeyleri görüyor ya da duyuyordum. Neden soruyorsunuz? Başka bir şey mi önerecektiniz?
Bilmiyorum. Belki de becerikliliğiniz beni telaşlandırdı. Bu dosyadan siz sorumlusunuz değil mi? Yani sadece siz, doğru mu? Arşivde yetkili birilerine bunu pekala sorabilirim.
Evet dedi Karin de Vries yavaşça masanın etrafından dönüp Latham'ın önünde dururken. İstek mektubunuzu gördüm. Kırmızı bandrollüydü. Bölüm şefimizin dosyasında duruyordu. Açıp inceledim. Mektubunuzda belirttiğiniz isteklerinizi yerine getirebilecek deneyime sahip olduğumu biliyordum. Ben de onu dosyadan çıkardım.
Üstlerinize söylediniz mi?
Hayır. Kadın duraksadı sonra yumuşakça ekledi. Bilgileri bölümümüzdeki herkesten daha çabuk analiz edip geliştirebileceğimi anladım hemen. Sonuçları size getirdim sadece 5 saat içinde.
Yani kısım şefiniz dahil arşivde kimse bu konu üzerinde çalıştığınızı bilmiyor öyle mi?
Kısım şefimiz bugün kalede. Dosyalarına bakmakta bir sakınca görmedim.
Neden? Emir altında çalışan diğer meslektaşlarınızdan ne ayrıcalığınız var sizin? Bu özel izin isteyen bir konu. Kırmızı bandrol bunu gösteriyor.
Size söyledim. NATO'daki Amerikalı yetkililer ve Paris'te sizin istihbarat uzmanlarınız beni soruşturup temiz buldular. Size istediklerinizi getirdim. Benim kişisel kararlarımla, tercihlerimle bunun ne ilgisi var?
Bence var. Benim de kendimce bazı tercihlerim var. Bu dosyadaki bilgileri aslıyla karşılaştırmak gibi mesela.
Aslıyla karşılaştırdığınızda bilgilerin doğru olduğunu göreceksiniz.
Umarım. Neyse Bayan de Vries, hepsi bu kadar.
Ayrıca bazı bilgileri daha araştırabilirsiniz. Kocam duvarın yıkılmasından bir hafta önce Doğu Berlin'de Stasi tarafından öldürüldü. Kendilerini Stasi olarak adlandıran grup tarafından öldürüldü Monsieur. Sadece isimleri değişikti. Yoksa Gestapo'nun ve Waffen-SS'lerin bir zamanlar ortalığı kasıp kavurmuş olan birimleri kadar acımasızdılar. Kocam Frederick de Vries, Amerikalıların hesabına çalışıyordu. Bu söylediğim şeylerin doğru olup olmadığını da kontrol edin isterseniz.
Kadın arkasını dönüp odadan çıktı.
Odadan çıktıktan sonra da kapıyı neredeyse kırmak istercesine hızla çekti ardından. Latham gördükleri karşısında hayretler içinde dona kaldı sonra aizeyi kaldırdı ve Büyükelçiliğin güvenlik müdürünün telefon numarasını tuşladı. Kolejde öğrendiği Fransızcasını ilerletmeye çalıştı hemen anlaşılan can sıkıcı sekretere güvenlik müdürünü bağlamasını söyledi. Sekreterin Fransızcasının kendi Fransızcasından daha kötü olduğunu düşünürken güvenlik müdürünün sesini duydu.
Ne var Latham?
Kim bu Karin de Vries denen kadın Stanley?
NATO'daki çocukların gönderdiği bir hediye diye karşılık verdi Stanley Witkowski.
30 yaşının üstündeki ordu istihbarat emeklisi Witkowski, G2'deki üstün başarılarından dolayı Dışişleri Bakanlığı'na transfer edilmiş bir albaydı.
Hızlıdır, parlak bir kişidir, hayal gücü vardır ve 5 dilde akıcı olarak yazıp konuşabilir. Cennetten gönderildi dostum.
Ben de bunu öğrenmek istiyordum. Onu kim gönderdi?
Sen neden bahsediyorsun?
Çalışma alışkanlıkları biraz tuhaf. Aşağıya araştırmaya mühürlü kırmızı bandrollü evrak gönderdim. Yetkisi olmadığı ya da görev kendisine verilmediği halde onu dosyadan çıkarıp işlem yapmış.
Kırmızı bandrol mü? Bu gerçekten de tuhaf. Aslında bu konuları iyi bilir. Bandrolün kısım şefi ve yardımcısı tarafından onaylanması ve gönderilen kimsenin de onaylanıp kayda geçmesi gerekir.
Ben de öyle düşündüm. Böyle bir operasyonda köstebek ve sahte bilgi ihtimallerini hesaba katarak bir paranoyak gibi davranmayı tercih ederim. Kim gönderdi onu buraya?
Boş ver bunları Dürüv, kadın Paris'e tayinini kendi istemiş. En üst komutanların gönderdiği altın o.
Her parlayan şey altın değildir Stan. Bu konuda kendi güvenlik sınırını aşan işlere girdi. Ben de bunun nasıl ve neden olduğunu bilmek istiyorum.
Bana bu işler hakkında bir ipucu verebilir misin?
Şu kadarını söyleyebilirim. Almanya'da kol gezen şu yeni pis rübbelerle ilgili.
Bu bana pek yardımcı olmadı.
Bana kocasının Doğu Almanya'da Stasi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Bunu doğrulayabilir misin?
Ah tabii, hem de bizzat. Ben duvarın bizim tarafında görevliydim. Sabahtan akşama kadar duvarın öte yanındaki adamlarımızla irtibat kuruyordum. Freddy de Vries genç, çok zeki, kıvrak bir ajandı. Zavallı adamcağız. Stasi tarihi olmadan birkaç gün önce ellerine düştü.
O zaman Karin'in de Almanya'daki olaylara karşı ciddi, hatta saplantı haline gelmiş bir ilgi duyması için meşru bir nedeni var.
Kesinlikle. Duvar yıkıldıktan sonra Stasi'lerin pek çoğunun nereye gittiğini biliyor musunuz?
Nereye?
Doğruca Dazlakların, şu lanet olası Nazilerin şefkatli kollarına. Hazır Freddy de Vries'den söz etmişken onun ağabeyin Harry ile çalıştığını da eklemeden geçmeyeyim. Benim G2 onların her ikisiyle de bağlantılı olduğu için biliyorum. Harry Freddy'ye olanları duyduğunda çılgına döndü. Freddy onun için bir kardeş gibiydi, senin gibi yani.
Sağ ol Stanley, sanırım demin haksızlık ettim. Yine de hala aydınlatılması gereken birkaç soru var ortada.
Ne demek istiyorsun?
Bayan de Vries beni nereden tanıyor?
6. ayrımın sonu.
Sayfa 73.